bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Felsefe Tarihi Profesör Macit Gökberk, okuyan Kadriye Erdemir. 8. basım Remzi Kitabevi. 1. baskının ön sözü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde son yıllarda verdiğim derslerin notlarını değerlendirerek meydana gelen bu kitap bir ders kitabı olarak anlaşılmalıdır. Filozof metinlerinin yanı sıra kitabın sonuna eklenen bibliografya listesindeki eserlerden de faydalanılarak hazırlanan bu kitapta felsefe problemlerini çözmenin sürecini anlatan felsefe tarihinin standartlaşmış bilgilerini öğrenciye tanıtmak amacıyla göz önünde bulundurulmuştur. Burada felsefe öğretileri, içten bağlantıları ve kültür ortamı ile filozofun kişiliğine olan ilgileri bakımından gösterilmek istenmiş, felsefe tarihinin çeşitli öğretiler arasındaki yakınlıklar ya da karşıtlıklar içinden geçen ritmi belirtilmeye çalışılmıştır. Bu anlayışla problemlerin çözümündeki gelişmenin bağlantısı hep göz önünde bulundurulmuş, gerektiğinde geriye dönülmüş ya da Rönesans'ın felsefesiyle 18. yüzyıl aydınlanma felsefesi bölümlerinde olduğu gibi gelişme başlıca problem grupları üzerinde gösterilmiştir. Orta Çağ felsefesinin eksikliği, Rönesans felsefesi bölümündeki geniş tutulan karşılaştırmalarla kısmen olsun giderilmeye çalışılmıştır. Kitapta 15 yıldan beri derslerimde denediğim Türkçenin yeni gelişmelerine uyan bir dil kullanılmıştır. Bu bakımdan bulunacak tutarsızlıklar, aksaklık ve başarısızlıklar, sırf benim olanlar bir yana, bir kültür dili olmak yolunda henüz kendisini arama durumunda olan Türkçe'ye de bağışlanmalıdır. Macit Gökberk, İstanbul, Ekim 1961. İkinci baskının ön sözü. Birinci baskıdaki boşluklar bu yeni baskıda doldurulmaya çalışılmıştır. Orta Çağ felsefesi eklenmiş, bu felsefeye geçişi daha iyi belirtebilmek düşüncesiyle antik çağ sonundaki dini felsefe akımı, bu arada özellikle yeni Platonculuk genişletilmiştir. Birinci baskıda Orta Çağ felsefesinin eksikliğini az çok gidermek için Rönesans felsefesi bölümünde Orta Çağ felsefesine ayrılmış olan açıklamalar ikinci baskıda çıkarılmıştır. Kitabın konusu Batı felsefesinin tarihi olduğundan İslam felsefesine ancak Hristiyan Orta Çağ felsefesine etkileri bakımından dokunulmuştur. Memleketimizde İslam felsefesi tarihinin başlı başına ele alınması doğru olur. Hegel ile sona eren birinci baskı, bu ikinci baskıda 19. yüzyıl sonlarına doğru uzatılmıştır. Bu arada Alman idealizmi Schleiermacher ve Schopenhauer ile tamamlanmış, 19. yüzyıl pozitivizmi Almanya'da idealist felsefeye tepki yanında Auguste Comte, J. Stuart Mill ve Herbert Spencer gibi bu çığırın başlıca temsilcileriyle belirtilmeye çalışılmıştır. Macit Gökberk, İstanbul, Aralık 1966. İlk Çağ Felsefesi. 1. Yunan Felsefesi. Felsefenin doğuşu. İlk Çağ Felsefesi deyince dar anlamda Yunan felsefesi ile bu felsefeden doğmuş olan Helenizm-Roma felsefesini anlayacağız. Belli bir tarih dönemini adlandıran ilk çağ kavramı bilindiği gibi geniştir. Bu dönem ilk yazılı belgelerle başlar. Aşağı yukarı 4. bin yıldan İsa'dan sonra 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne kadar sürer. Bu uzun zaman aralığında da birçok kültürler doğup gelişmiştir. Uzak Doğu ve Hint kültür çevrelerini bir yana bırakırsak, yalnız Akdeniz çevresinde başlıcalarını sayalım. Mısır, Mezopotamya, Sümer, Akat, Babil, Asur, Hitit, Fenike, Yahudi, Yunan, Pers, Roma, Kartaca kültürlerini buluruz. İlk çağ kavramı bütün bu kültürleri içine alır. Öyleyse neden ilk çağ felsefesi derken yalnız Yunan felsefesiyle bundan türemiş olan felsefeleri anlıyoruz? Neden bin yıllarca sürmüş olan bu çağın felsefe bakımından başarısını yalnız Yunanlılara ayırıyoruz? İlk çağı bir bütün olarak ele almak doğru olmaz mıydı? Doğru olmazdı. Çünkü göreceğiz ki bugün bildiğimiz anlamdaki felsefeyi ilk olarak ortaya koyan, yaratan eski Yunanlılar olmuştur. Böyle bir felsefe klasik ilk çağ ya da antik çağ adı verilen, yalnız Yunan ve Roma kültürlerini içine alan, İsa'dan önce 8. yüzyılda başlayıp İsa'dan sonra 5. yüzyılda sona eren, demek ki 1000 yıldan çok süren bir tarih aralığının ürünüdür. Bundan dolayı şu sınırladığımız biçimiyle ilk çağ felsefesine antik felsefe de denir. Buna göre antik felsefe denilince Yunan felsefesiyle bundan türemiş olan Helenizm ve Roma felsefesi anlaşılır. İşte bizim konumuz da bu antik felsefe olacaktır. Yunan kültürüyle onun izinde yürüyenlerin dışında kalan kültürlerde hiç olmazsa felsefeye benzer bir şeyler yok muydu? Elbette vardı. Çünkü hangi kültür basamağında bulunursa bulunsun, her toplumun bir yandan bir takım dini tasarımları, mitosları, efsaneleri, öbür yandan da bir takım bilgileri vardır. Bu mitoslar bilinçsiz olarak çalışan ve yaratan kolektif hayal gücünden doğmalıdırlar. Gelenekle kuşaktan kuşağa geçerler. Bunların köklerinin Tanrı'da olduğuna inanılır. Onun için bunlara olduğu gibi inanılır. Sözü geçen bilgiler ise tek tek kişilerin veya kuşakların görgülerinden, pratik amaçlar bakımından, doğa üzerinde durup düşünmelerinden meydana gelmiştir. Bu pratik bilgiler insana, varlığını ilgilendiren belli bir takım doğa olaylarına az ya da çok egemen olmak olanağını sağlarlar. İmdi sözü geçen mitoslarda bu evren nereden gelip nereye gidiyor? Bu dünyada insanın yeri ve yazgısı nedir sorularına, bu en son sorulara bir cevap vardır. Bu cevaplarda olduğu gibi benimsenirler. Bunlara hiçbir kuşku duymadan inanılır. Bunlar yalnız inanç konusudurlar. Ancak bir yerde ve bir zamanda öyle bir an gelir ki bu yanıtlar insanı artık kandıramaz olurlar. İnsan son sorular üzerinde artık kendisi de düşünmeye başlar. Din ile geleneğin verdiği yanıtlarla yetinmeyi bilmek, anlamak istediğine kendi aklı ile, kendi görgüleriyle ulaşmaya çalışır. İşte o zaman insanın kendi bulduklarıyla dinin, geleneğin sunduğu tasarım arasında bir çatışma başlar. O zaman insan dinin açıklamaları karşısında eleştirici bir duruş alır. Bunlara gözü kapalı inanmaz olur. Bunların doğrultusunu, eğrisini ayırmaya, eleştirmeye koyulur. Pratik bilgiler bakımından da durum böyledir. Burada da öyle bir an gelir ki insan aklını ve görgülerini yalnız varlığını ayakta tutmak için gerekli pratik teknik bilgiler edinmek yolunda kullanılmakla yetinmez olur. Yalnız bilmek için de bilmek ister. Böylece praktislerin üstüne teoraya yükselir. Dolayısıyla bilime varır. İşte felsefe böyle bir anda, böyle bir durumda doğmuştur. İsa'dan önce 6. yüzyılda Yunan kültürü gerçekten de böyle bir durumu yaşamıştır. Bu yüzyılda Yunanlılar için kutsal gelenek çağı kapanmaya yüz tutmuştu. Din ve geleneğin çizdiği dünya görüşü sarsılmış, bunun yerine tek kişinin kendi aklı, kendi görgüleriyle kurtarmaya çalıştığı bilime dayanmak isteyen bir tasarım almaya başlamıştı. İşte felsefenin adını da kendisini de 6. yüzyılın Yunan kültüründeki bu gelişmeye borçluyuzdur. Bugün bizim de kullandığımız felsefe deyimi Yunanca filosofia sözcüğünden gelir. Felsefe, filosofiyanın Arapçada aldığı biçimdir. Türkçe'ye de Arapça üzerinden bu biçimde girmiş, filosofia bileşik bir sözcüktür. iki sözcükten kurulmuştur. Fila ile Sofia'dan. İlki sevgi, ikincisi bilgelik, geniş anlamıyla bilgi demektir. Buna göre filosofia bilgiyi, bilgeliği sevme demektir. Platon'un öğrencilerinden Heraklides, Pontikos'un söylediğine göre filosofia deyimini ilkin Pitagoras kullanmış. Pitagoras kendine filozof dermiş. Çünkü ona göre sofia bilgelik, eksiksiz, doğru, yalnız tanrılara yakışır. İnsana ise ancak filosofia, yani bilgeliği sevmek, dolayısıyla ona ulaşmaya çalışmak yaraşır. Heraklides, Pontikos'un bu bildirdiğinin doğru olduğuna inanmak pek güç. Burada sofia ile filosofia birinin karşısına öyle bir biçimde konuyor ki, bu karşılaştırma ileride göreceğimiz gibi Sokrat ile Platon'un sofistlerle savaşmalarını pek andırıyor. Gerçekten de Sokrat ile Platon kendi bilgisizliklerini bilmelerini, yani neyi bilmediklerini bilmeleri gerçek bilginin kaynağı sayıyorlar. Bunun karşısında da sofistlerin şişirme, temelsiz bilgilerini koyuyorlardı. Heraklides Pontikos, filosofia deyimini ilkin Pitagoras'ın hem de bu anlamda kullandığını ileri sürerken, öğretmeni Platon'da gördüğü bu karşılaştırmanın çok etkisinde kalmışa benziyor. Ama Heraklides Pontikos'un söyledikleri tarih bakımından doğru olmasa bile filosofia deyiminin o sıralarda kazandığı anlamı çok güzel dile getiriyor. Buna göre filosofia durup dinlenmeden bilgiyi, doğruyu arama işidir. Düşünme ile olsun, deney ile olsun burada varılmak istenen şey doğrudur, hakikattir. Felsefe doğruya varmak ister, bunun için uğraşır. Eldekilerini bu amacı bakımından boyuna ayıklar. Eleştiren bir süzgeçten geçirir. Kısaca filosofia bilgiyi bir sevmedir. Ona varmak özleyişiyle yoluna bir düşmedir. Onu elde etmek için bir çabadır. Bunun karşısında bu bilgeliğin sözde eksiksiz olarak elde bulunduğuna inanma var. Bu da akıl ve gözlemden çıkarılmamış olan, olduğu gibi benimsenen bir inanç ancak. Felsefenin adını olduğu gibi kendisini de ilkin eski Yunan'da buluyoruz. İsa'dan önce 6. yüzyılda, o zaman İona adı verilen bölgede, aşağı yukarı bugünkü İzmir ve Aydın illeri ile karşılarındaki adalar, bir takım düşünürlerle karşılaşıyoruz ki bunlar yapıtlarına Peri Piseos, doğa üzerine karakteristik adını veriyorlar. Bu yapıtlar doğanın, evrenin bilimsel bir tablosunu çizmek için yapılmış olan ilk denemelerdir. Dolayısıyla da dini bir dünya tasarımından ayrılan ilk felsefe yazılarıdır. İşte İonya'da bulduğumuz bu gelişme ile Yunan felsefesi başlamış oluyordu. Nitekim göreceğiz, bu gelişme bizi sonra dosdoğru Platon ile Aristoteles'e, Yunan felsefesinin bu iki doruğuna ulaştıracaktır. İonya'da karşılaştığımız bu gelişmeden önce hiçbir yerde bu çeşit düşünceler, bu çeşit yazılar bulamıyoruz. Hint kültürünün çok derin düşüncelerini saklayan ünlü Upanishadları bile sıkı sıkıya dine bağlıdırlar. Bunlar da doğa üzerinde bir takım görüşler var. Ama bunlar İonya düşünürlerinin yazılarında olduğu gibi doğanın ön yargılarından uzak, özgür kalarak bir araştırılması olmayıp din açısından bağlı kalarak yapılmış yorumlardır. Yunan felsefesini doğudan gelen etkilerden türetmek denemeleri yapılmıştır. Bu denemelerin daha ilk çağ sonlarında yapıldığını görüyoruz. Yahudiler, yeni Pitagorasçılar, yeni Platoncular ile Hristiyanlar Yunan felsefesinin kökünün doğuda olduğu savını yaymışlardır. Örneğin İsa'dan sonra 2. yüzyılda yaşamış olan Numenios adında yeni bir Pitagorasçı, Platon antika diliyle konuşan Musa'dan başka bir şey değildir demiştir. Ayrıca Elantlılarda, Hint Pitagorasçılarda Çin, Heraklitos'ta Pers, Empedoklites'te Mısır, Anakoras'ta Yahudi dininin etkileri olduğu ileri sürülmüştür. Günümüze kadar sürüp gelmiş olan bu denemeler bazı bakımlardan haklıdırlar. ama pek çok zorlamalara da kaçmaktadırlar. Çünkü varlıkların özü, yapısı üzerine özgür bir düşünce olan Yunan felsefesi, Doğu dinlerinden alınma, çeşitli tasarımlarla açıklanamaz. Bunu bilgi konusunda açık olarak görebiliriz. İlk Yunan düşünürleri bir takım bilgileri elbette Doğu'dan almışlardır. Bu arada özellikle geometri bilgilerini Mısırlılardan, astronomi bilgilerini de Babililerden edinmişlerdir. Ama Yunanlıların Doğu'da aldıkları bu bilgileri, bu bilme gereçlerini işleyiş ve değerlendirişlerinde Yunan'dan düşüncesinin başka hiçbir yerde bulamadığımız başarısını çok açık olarak görebiliriz. Mısır geometrisi pratik teknik gereksinmelerden doğmuştu. Ülke için hayati önemi olan Nil'in yıllık taşmalarını düzenlemek, bunun için kanallar açmak zorunluluğu, bu gereksinme Mısır geometrisini ortaya koyup geliştirmişti. Böylece doğan bu geometri pratiğe bağlı olmaktan hiçbir zaman kurtulmamıştır. Mısırlılar buldukları geometri teoremlerine empirik bir yolla varmışlardı. Onun içindir ki, örneğin yüzeyleri ölçmede kullanılan formüller, bugünkü geometride olduğu gibi bir takım aksiyon ve tanımlara dayanan bir sistem meydana getirmiyordu. Bunlar tek başlarına dağınık bir haldeydiler. Aralarında bir bağlantı yoktu. İşte Yunanlıların bu alanda ulaştıkları büyük başarı, Mısırlıların parça parça bilgilerinden bir sistem geliştirmek, yalnız teknik nitelikte olan bilgilerden teorik bir bilim yaratmak olmuştur. Tales, Pitagoras, Öklides böyle bir geometriye yol açanların başında yer alırlar. O sıralarda doğuda çok ilerlemiş olan başka bir bilgi kolunda, astronomide de durum böyle. Babililerin ünlü astronomisi yıldızlara tapılan Babililerin dinine dayanıyordu. Bu dinin ve pratiğin hizmetindeydi. Yıldızlar üzerinde yapılan inceden inceye gözlemler, güneş ve ay tutulmalarının hesaplanması hep dini pratik amaçlar içindi. Burada da Yunanlılar Babililerin zengin gözlem gereçlerinden yararlanmışlardır. Ama sonunda bu pratiğin emrindeki dağınık gereçlerden Anaximandros'tan Ptolemos'a kadarki çalışmalarıyla gökyüzünün bilimsel bir görünüşünü çizen bir teori kurmuşlardır. Bütün bunlardan görüyoruz ki Yunanlılar doğruya ve bilgiye, doğrunun ve bilginin kendisi için yönelmiş olan bir bilimin, bir felsefenin ilk yaratıcılarıdır. Böyle bir şeyi de bilgiye, bilginin kendisi için ulaşmak istemeyi eski doğunun hiçbir yerinde bulamıyoruz. Eski doğu kültürü bilgi ile ya da dini bakımdan ya da teknik bakımdan ilgilenir. Mısır ve Babil örneklerinde gördüğümüz gibi Yunan felsefesinin köklerini doğuda bulmak için uğraşmalar, bir yandan doğunun efsanelik bir bilgeliği olduğu inancına dayanır. Öbür yandan da ilk çağ sonlarında doğu ve Yunan bilgeliklerini geniş bir dini felsefi, sinkretizm içinde karıştırıp eritmek eğiliminden ileri gelmiştir denilebilir. İlk çağda filozof tipini de yalnız Yunanistan'da bulabiliyoruz. Bir yandan hayatın en yüksek ereğini bilgide bulan, bilmek için yaşayan, öbür yandan edindiği bilgileri yaşamasına temel yapmak isteyen filozof denilen bu insan tipi ancak Yunanistan'da var. Bir Tales, bir Protagoras, bir Empedokles böyle bir insan için tipik örneklerdir. Eski doğu kültürlerinin hepsinde bulduğumuz bir kurum, Tanrı ile kul arasında aracılık eden, dolayısıyla gizli, esrarlı bir takım güçlere sahip olduğuna inanılan kapalı rahipler kastı, Yunanistan'da hiçbir zaman olmamıştır. Burada din adamı yerine araştırıcıyı, düşünürü buluyoruz. Bu düşünür tipi de büyük bir saygının konusudur. Pitagoras ve başkalarında gördüğümüz gibi bu düşünürlerin adı zaman zaman başka ulusların peygamberleri, ermişleri gibi bir efsaneye bürünür. Bu düşünürler hiç olmazsa başlangıçta okul ile akademi arasında bir şey olan bir çevrenin ağırlık merkezidirler. Burada öğretmek ve öğrenmek için birlikte bilimsel çalışmalar yapmak için birleşilmiştir. Bu çevreler birer bilim derneği, birer bilim tarikatı gibi bir şeydirler. Bu dönemin düşünürleri siyaset alanında da önder rolünü oynarlar. Başlangıçlarda bulduğumuz bu filozof tipinden sonra yavaş yavaş bir yandan hayattan çok kendi düşünce dünyasına çevrilmiş olan bir bilgin, bir araştırıcı, bir derleyici tipi. Anaksagoras, Demokritos, en sonda da Aristoteles'te gördüğümüz gibi öbür yandan da daha çok hayata yönelmiş bir pratik filozof, bir yaşama sanatçısı, bir eğitici tipi gelişmiştir. Sokrates bu tipin bütün ilk çağ için en büyük örneği olacaktır. Yunan felsefesinin ancak son döneminde Batı'nın bilimi ile Doğu'nun dini kültlerinin karşılaştığı bu dönemde daha çok din coşkusu ile dolu kurtuluşu öğütleyen tipi görüyoruz. Bu söylenenleri göz önünde tutarsak, yani bugünkü anlamında bilim ve felsefenin beşiğinin eski Yunanistan olduğunu düşünürsek, Yunan felsefesinin büyük önemi kendiliğinden belli olur. Yunan düşüncesi bilim ve felsefeyi yaratan özelliğiyle sıradan bir tarihi araştırmanın konusu değildir. Avrupa kültürünün, bütün Batı kültür çevresinin kurucu düşüncelerinin, bugüne kadar süregelen başlıca ilkelerinin kaynağı burası olduğu için üzerinde çok önemli durulmaya değer. Yalnız pratiğe yarayan bilgileri toplamakla, yalnız din gereksinmesini besleyen hayal gücüyle yüklü tasarımlarla yetinmeyen Yunanlılar, temellendirilmiş bir birlik içinde derlenip toplanmış bilgilere varmaya çalışmışlardır. Onun için Yunan felsefesinin tarihi ilk planda Batı biliminin doğuşunu görmek, öğrenmek demektir. Ama Yunan felsefesi tarihinden bir de tek tek bilimlerin meydana gelişlerinin tarihini öğrenebiliyoruz. Çünkü düşüncenin mitolojiden ve günlük yaşayıştan çözülmesiyle başlayan bilimin kendi içinde de yavaş yavaş ayrılmalar başlamıştır. Bilgi gereçlerinin birikmesi ve organik olarak bölümlenmesi yüzünden başlangıçta yalın ve kapalı bir birlik olan bilimden giderek tek tek bilimler ayrılıp az veya çok kendi başlarına gelişmeye koyulmuşlardır. Dipnot. Bu arada felsefe ile bilimi hep yan yana kullandık. Yunanlılarda filosofia bilim de demektir. Nitekim çoğul şekliyle filosofiyalar denildiğinde de tek tek bilimler anlaşılır. Felsefenin eski Yunan'da sözü geçen bu başlangıçları, onun sonraki ta bugüne değin gelişmesi için başlıca bir ölçü olmuştur.